Evet. Az önce ifade ettiğim gibi geçen hafta kardeşleri Mezmur 13 ile teşvik etmeye çalıştım. 13. Mezmur ile. 13. Mezmur gerçekten toplam 6 ayetten oluşmuş bir mezmur. Ama içeriğine baktığımız zaman gerçekten de içeriği çok zengin. İçeriği çok dolu bir mezmur olduğuna tanık oluyoruz. O mezmuru yani şuna benzetebiliriz belki. Şimdi bir kasa portakal düşünün. Doğru mu? Bir kasa portakalın suyunu sıkıyorlar. Bir kasa portakalın suyunu sıkıyorlar. Ve onun suyunu konsantre ediyorlar. Ve bir kutu içerisine, doze içerisine, teneke kutu içerisine sokuyorlar. Bir kasa portakal suyu teneke kutu içerisine girebilir mi? Girmez. Konsantre edilmiş olduğu için evet girebiliyor. Ne yapıyorlar? Daha sonra o konsantre edilmiş portakalı atıyorlar suyun içerisine ve yine bir kasa portakalın suyunu elde etmiş oluyorlar. Mezmur da böyle bir mezmur. Aslında bir kasa portakal kadar zengin ama konsantre edilmiş. 6 ayetle konsantre edilmiş. Çok dolu bir mezmur. Dolu olduğu için de ben geçen hafta at gibi koştum. Bitirmeye çalıştım. Ama bitiremedim. Mezmuru bitiremedim. Onun için düşündüğüm devam mı edeyim etmeyeyim mi? Aslında bugün bu mezmuru devam etmek istiyorum. Yani bitirmek istiyorum. Çünkü bu mezmur emin olun sadece sizler için değil, benim hayatımın hiç abartmadan ifade ediyorum, her alanına ifade eden bir mezmur. Konuşan bir mezmur. Açın lütfen 13. mezmuru. Ben 13. mezmuru kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Geçen pazar günü yaptığım konuşmanın kısa bir özetini vermek istiyorum. Sonra kaldığım yerden hızlı bir şekilde devam edeceğim. Şimdi 13. mezmura baktığımızda bizim karşımıza dikilen ilk somut gerçek şu. Şimdi genelde iki şey söyleyebiliriz burada. Birincisi bu mezmur Davut'un acıklı haykırışını dile getiriyor. Bir takım sorunlar içerisinde, sıkıntılar içerisinde, büyük bir baskı altında, inim inim inlerken, psikolojik sıkıntı içerisindeyken Tanrı'nın esiniyle, onun yönlendirmesiyle kaleme alıyor bu mezmuru Davut. Birinci nokta olaraktan belki bunu söyleyebiliriz. Ama ikinci nokta olaraktan mezmura baktığımızda şunu görebiliriz. Biliyorsunuz Mezmurlar kitabı, Zebur olarak ifade ettiğimiz Mezmurlar kitabı, ileriye dönük olarak birçok profeti dediğimiz peygamberlik sözleri var. Yani birçok mesela kafadan atıyorum 22. mezmura baktığımız zaman İsa'nın ölümünü, 23. mezmura baktığımız zaman İsa'nın orada çektiği acıları, yani onun bizimle olan ilişkisini daha doğrusu çoban ve kuzu arasındaki ilişkiyi çok net bir şekilde açıklıyor. Ama bu 13. mezmur ileriye dönük bir mezmur değil. Yani peygamberlik içeren sözlerinin olduğu bir mezmur değil. Nasıl bir mezmur? Davut'un o anda yaşadığı, yani o dönem içerisinde yaşadıklarını dile getiriyor. O dönem içerisinde neler yaşadı, neler hissetti ve ne tür durumlar içerisine düştü, o durumları bize çok net bir şekilde Davut Tanrı esiniyle haykırarak dile getiriyor sevgili kardeşler. Şimdi Davut bu mezmuru kaleme alırken, Tanrı'nın yönlendirmesiyle kaleme alırken içinde bulunduğu durumu da bilmemiz lazım. Nasıl bir durumda? Kral Saul tarafından kovalanıyor. Yani öldürülme tehlikesi var. Şimdi hani diyebilir miyiz? Öldürülmenin ötesinde başka bir korku olabilir mi? Daha güçlü bir korku. Ölüm korkusu herhalde en korkunç korku değil mi? Hatta ne yaparız? Ölüm hakkında konuşmak pek hoşumuza gelmez. Ölüm konusu açıldığında bizim toplum genelde aman Allah etmesin tak tak diye bir tarafa vururlar. Değil mi? Şeytan kulağına kurşun derler. Doğru mu? Ve sanki ölüm ona hiç gelmeyecekmiş gibi hayatını sürdürürler. Ama ölüm aslında burnumuzun dibinde her an olabilir. Yani hayatımız pamuk ipliğine sarılı. Şimdi kral Saul tarafından, onun askerleri tarafından kovalanıyor. Kendisi nerede? Büyük bir olasılıkla, biz bunu Samuel kitabında görüyoruz, Betlehem'e yakın bir mağara var. Adulam mağarası. Oraya gizlenmiş durumda büyük bir olasılıkla. Şimdi düşünün bir mağarayı, geçen hafta söyledim. Soğuk, nemli, örümcek ağlarıyla dolu, çok hoşumuza gitmeyen bir ortam. Öyle değil mi? Mağara. Ve bir de dışarıda düşman var, dışarıda seni bekleyen bir grup var, seni öldürecek. Kendisi lan bakıyor, ya Rab, ben senin için bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, beni olmam gereken noktaya kadar getirdin. Ne oldu şimdi ben bu durumdayım? Emin olun, geçen hafta söyledim, kapana sıkışmış bir fare gibi. Hiç gördünüz mü bilmiyorum kapana sıkışan fareyi. Kapana sıkışmış fare gibi inim inim inliyor Davut ve ya Rab neredesin diyor. Neredesin? Beni neden terk ettin? Bunu söylemeyenimiz var mı hiç hayatımızda? Biz hiç demiyor muyuz ya Rab neredesin? Hani sen benimle birlikte olacaktın. Hani sen benim hayatımın her alanında olacaktın, bana öncülük edecektin. Ne zamana kadar daha devam edecek bu içimdeki işkence? Bu acılar. Rab, ne zamana dek? Ne zamana dek? Ne zamana dek? Bakın ben %100 eminim ki yine Davut'un sözleridir. Bu Samuel, 1. Samuel kitabı 20. bölümde yanılmıyorsam. Orada, geçen hafta da söyledim bunu. Yanlış hatırlamıyorsam, diyor ki orada ölüm ile aramda bir adım mesafe var diyor. Bakın, demek ki büyük bir olasılıkla Davut bu duyguları yaşadı. Yani öldürülme korkusu içerisinde değerli kardeşler. Ve bütün bu zor koşullara rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen şunu söyledim. Evet değerli kardeşler, içinde yaşadığımız bu yer yuvarlağında sıkıntılarımız, sorunlarımız var ve olacak. Neden? Şu ayetle sizi teşvik etmeye çalışmıştım hatırlarsınız. Yuhanna 6. bölüm. Çok önemli bir ayet. Bildiğimiz bir ayet. 33. Hatırlıyor musunuz? Ne diyor orada? Tanrı size iman ettiğinizde güllük gülistanlık bir hayat vaat edecek. Ekmek elden su gölden. Hayır. Diyor ki dünyada sıkıntılarınız olacak. Bak, olacak. Belki bir ihtimal değil, olabilir değil, olacak diyor. Nokta. Ama diyor, bu çok önemli bir söz. Cesur olun. Ben dünyayı yendim. Bakın değerli kardeşler. Şu soruyu soruyorum size. Bizim esenlik içerisinde olmamızı sağlayan faktör ne? Bu ayete göre, 6.33'e göre. Bu Yuhanna 6.33'e göre bizim esenlik içerisinde olmamızın nedeni neye dayanıyor? Diyebilir miyiz? Rabbimiz her şey üzerinde yengi kazanmış olmasına. Yani o bütün sorunlar üzerinde yengi kazanmış olması, zafer elde etmiş olmasının getirisi ne? Bize esenlik. Onun için ayetin başı nasıl başlıyor? Okur musun Mesut onu? Bakın görebiliyor musunuz? Ne diyor? Çok enteresan. Ben bunları size bende esenliğiniz olsun diye söylüyorum. Rab bunu neden söylüyor? Diyor ki ben yendim ya dünyayı. Sorunların üzerinde yengi kazandım. E siz bana aitsiniz. Benim çocuklarımsınız. O zaman aynı esenliği ben size veriyorum. Yuhanna 14. Kendi esenliğimi size veriyorum diyor. Onun için diyor ki orada çok net. Yüreğiniz sıkılmasın. 27. ayet. Yuhanna 14:27. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Yuhanna 14 ayet 27. Neden? Çünkü ölüm üzerinde yengi kazanmış, zafer elde etmiş olana aitiz. Ondan nokta. Hamdolsun. Hüzün, sıkıntı, acı birbirine karışmış durumda. Psikolojik sıkıntı altında inim inim inliyor. Ve inlerken ikinci ayette okuyoruz nasıl inliyor. Bakın, ne zamana dek içimde tasa, yüreğimde hep keder olacak. Bakın bu çok önemli. Kamufle etmiyor Davut. Bakın biz bazen belki Rabbin karşısına çıktığımız zaman değerli kardeşler, her şeyimizi ona söylemek çok kolay. Doğru mu? Doğru. Ama bir kardeşe her şeyi anlatmıyoruz değil mi? Biraz kamufle ediyoruz. Rutuşlu anlatıyoruz. Tamamını değil. Ama Rab diyorsa bize eğer, yanılmıyorsam Yakup aracılığıyla birbirinize günahlarınızı itiraf edin. Bak günahlarınızı bile itiraf edin. Çok affedersiniz zina ettim. Değil mi? Kimse görmedi. Rab gördü ama kimse görmedi. Eşimi aldattım. Diğer bir ifadeyle. Ondan sonra diyorum ki Mesut kardeş benim için dua et, zina ettim abi geçen gün. Bunu söyleyebilir miyim? İşte o zaman doğruyu yapmış olursun. Ama şu var. Benim söylemek istediğim nokta şu. Bizler günahlarımızı sadece Rab'be değil, en azından en yakın gördüğümüz, bir hani yandaş olarak, hani herkes, her kardeşle aynı oranda yakın ilişki olmayabiliyor. Ne bileyim, Mesut olan ilişkim Enver'le olmayabilir. Enver'le olan ilişkim İbrahim'le olmayabilir. İbrahim'le olan ilişkim İsmet'le olmayabilir. Bu kadar basit. Ama ikimizi dökmemiz lazım. Rabbin önünde gerçek anlamda şifa bulmak istiyorsak. Ne zamana dek? Kamufle etmiyor bakın. Olduğu gibi. İçimde tasa, yüreğimde hep keder olacak. Demek ki ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmadı Davut. Bunu da birkaç mezmurla desteklemiştim zaten. Ne zamana dek düşmanlarım bana üstün çıkacak? Şimdi bakın birkaç mezmur verdim ama sadece iki tanesini hatırlatacağım size. 3-5 mezmur verdi. Davut benzer durumlar içerisine girdi. Girmişti. Örneğin 6. mezmura bakın. 6. mezmur 3. ayet. 6. mezmur 3. ayet. Ne diyor 6. mezmur 3. ayet? Şöyle diyor. Belki bir kardeş de 35. mezmuru açsın. Belki İsmet de 35'i açsın. 6. mezmur bakın ne diyor? Çok acı çekiyorum. Ya Rab. Ne zamana dek sürecek bu? Bakın 6. mezmur. İlerideki mezmurlara bakıyorsun benzer birçok. 35. mezmura bakın. 17. ayet İsmet ne diyor? 35-17.
Ne zamana dek seyirci kalacaksın ya Rab.
Bakın yani tamam görüyorsun da izliyorsun ya harekete geçmiyorsun diyor. Rabbi suçluyor aslında. Doğru mu? Görüyorsun, biliyorsun ama harekete bir kıpırdama yok. Kılın kıpırdamıyor. Ya Rab. Evet.
Kurtar canımı onların saldırısından.
Davut diyor ya kurtar beni.
Onların saldırısından.
Evet. Oraya kadar yeter. Şimdi bakın. Davut şunu diyor. Bu durum daha ne kadar sürecek? Tam Türkçe karşılığı bu değerli kardeşler. Yani sen beni bir kral olarak bu noktaya getirdin. Ben ne oldu? Ne yaptım? Ne yaptım da ben şimdi bu noktadayım? Yani bana, yani ben şimdi bazen ben de bakıyorum öyle enteresan şeylerle uğraşıyorum ki ya Rab bazen ya ben nerede yanlış yaptım ya Rab? Bunu sorabiliyorsan kendine çok önemli. Bakın bizler bazen kendi yaptığımız yanlışlığı göremiyoruz. Karşımızdakini görüyoruz. Düzeltiyoruz, uyarmaya çalışıyoruz. Ama kendi yanlışlığımızı görmüyoruz. Ben bunu öğrendim yıllar içerisinde. Ya Rab, nerede yanlış yaptım? Bana göster. Göremediğim ne var? Göremediğim ne var? Bana göster. Nerede yanlış yaptım? Dayanabilecek gücü yok. İnliyor. Ve buna karşın Davut'un harika bir davranışının altını çizdim. Ne yapıyor Davut? Bakın, baskı altında. İnim inim fareye kapanmış bir, kapana kapanmış, yakalanmış bir fare gibi inliyor. Psikolojik çöküntü içerisinde. Oğlu tarafından bile kovalandı değil mi? Öz oğlu. Hani Türkçe'de var, Allah kimseye nasip etmesin diyorlar ya. Düşün, kızın tarafından kovalanıyorsun İbrahim. Düşün Recep, oğlun tarafından, oğulların tarafından kovalanıyorsun. Mesut, düşün abi. Dört çocuk var, dördü tarafından. Abi, gülüp geçiyoruz, birazcık hissedelim. Evet, bir de ordu tarafından. Korkunç bir şey ya. Müthiş bir şey. İnanın, müthiş bir şey. Ama ne yapıyoruz? Bakın, kendimize bakıyoruz. Biz böyle durumlar yaşadığımız zaman daha çok kendimizle ilgilenmeye başlıyoruz. Rab, nasıl yapacağım, nasıl çıkacağım, nasıl aldanayım? Şimdi bunları düşünürken iki ayak bir pabuç içine giriyor. Daha da batıyoruz ha. Hani bataklık içerisinde adam hareket ettikçe, bazen filmlerde görürüz değil mi? Hareket ettikçe batıyor adam. Daha çok batıyor. Aslında imdat deyip Rab, al elimi dememiz lazım. Al elimi. Tut elimi. Benim elimden tutulmaya ihtiyacım olmasaydı zaten insanın gelmesine gerek yoktu. Değerli kardeşler, tut elimi. Ama Davut yüzünü Rab'be çeviriyor. Bu harika bir şey. Yani nasıl çeviriyor? Duayla. Duaya yöneliyor. Duaya yöneliyor. Sıkıntılar içerisinde inim inim inlerken Rab aklına geliyor. Bizim aklımıza geliyor mu Rab sıkıntılar içerisinde, sorunlar içerisinde? Neden duaya yöneliyor Davut? Bana göre kime ait olduğunu unutmuyor Davut. Hamdolsun. Sen biliyor musun mesela kime aitsin? Sen biliyor musun Nurcan? Sevgili Murat kardeşim, sevgili İsmet, sevgili Santa, sevgili İbo, sevgili Songül, sevgili Enver, sevgili Recep, sevgili çocuklar. Kime ait olduğunuzu biliyor musunuz? Bildiğinizden eminim. Ama hangi oranda ona aitmiş gibi yaşıyoruz? Soru işareti değil mi? Ben kendimi de sokuyorum içine. Bakın, gerçekten. Ama bu, bütün olumsuzluklara rağmen yüzünü duaya çeviriyor. Geçen hafta bizim, sen tanırsın İsmet. Ali ve Hülya buradaydılar. Ki bu hafta geleceklerdi. Özellikle söylemişti geleceğini. Ama herhalde bir engel çıktı. O ne dedi biliyor musun? Geldi benim yanıma. Ya abi dedi, bizim aslında asıl sorunumuz bu. Dedim, nedir asıl sorunumuz? Dedi ki, biz dedi sıkıntılarda Rab'be bakmayı beceremiyoruz. Sıkıntılarda aslında dua etmemiz gerekirken, Davut bak ne kadar güzel örnek. Dedim ya Ali, bunu aldıysan yeter benim için. Bu yeter bizim için. Yani her durum ve koşulda, iyilikte, güzellikte, tatlı dönemlerde değil sadece, her durum ve koşulda Rab'be bakabilmeyi, yüzümüzü ona çevirebilmeyi becerebilmemiz lazım Davut gibi. Çünkü Davut kime ait olduğunu çok iyi biliyordu hamdolsun. Ve sonunda görebiliyoruz ki Davut dua adamıydı. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen tek çıkış yolunun dua aracılığıyla Rab'be yaklaşmak olduğunu kavruyor, biliyor. Böyle biri. Ve bunun için 3. ayette Tanrı'ya yöneliyor. Gör halimi diyor, dua ediyor. Gör halimi. Ya Rab, yanıtla Tanrım. Gözlerimi aç. Bakın, gözlerimi aç diyor. Hani görüyor, kör değil ama göz olabilir, göremeyebilir değil mi? Öyle var. Bakıyorsun ama görmüyorsun. Gör halimi. Gözlerimi aç. Ölüm uykusuna dalmayayım. Ölüm uykusuna, yani ölümle pençeleştiği kesin. Değerli kardeşler, uyku yorgunluktan dolayı gözler süzülüyor ama ne dinlenebiliyor dedim, ne de uyuyabiliyordu Davut. Bu noktada ne yapıyor? Rab'be yalvarıyor. İçsel anlamda neden yalvarıyor? İçsel anlamda onu Rab hem rahatlatsın, uyku versin içsel anlamda, hem de onu korusun. Yani ölüm tehlikesine karşı kendisi için bir siper olsun. Değerli kardeşler, Tanrı bize sıkıntılar içerisinden geçmemize izin veriyor. Neden biliyor musunuz? Bakın, ben çoğu zaman bunu söylüyorum ama şunu da söylemek ihtiyacım var. Çünkü ben de yaşadığım için söylüyorum. Çünkü genelde şöyle diyorum: Rab bizim sıkıntılardan geçmemize izin veriyor. Çünkü geleceğe bizi hazırlıyor. Hani geleceği hazırlamış olduğu için sıkıntılardan geçmemize izin veriyor. Ama ben diyorum ki bazen sıkıntılardan geçmemize izin veriyor. Neden biliyor musun? Rahatlığız. Bazen rahatlık, çok rahat olmamız, kabul edeceğiz. Bu o dönemi düşünün, Davut'un dönemini düşünün. Biz cennette yaşıyoruz ya. Bakın, Almanya gibi ülkedeyiz. Sosyal bir devlet. Doğru mu? İyi bir ortamda yaşıyoruz. Davut'un yaşadığı dönemi hatırladığı zaman karşılaştırılamaz bile, değerli kardeşler. Ama bakıyoruz ki, değerli kardeşler, Davut acı içinde ama Rab'be bakmayı becerebiliyor. Rab bazen o rahatlığımızı bozup dikkati kendine çekmek için, yani Rab'be odaklanıp kendimizi toparlayabilmemiz için bazen o rahatlık dönemini de bırakmamıza neden oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında dikkatimizi kendine çevirmek için bazen sıkıntılardan geçmemize izin veriyor Rab. Tabii, doğru, odur. Yani bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Yani sakın yanlış anlama, tabii ki çalışıyoruz. Çalışmadan kimsenin ekmek verdiği yok. Çalışman lazım, doğru. Emek veriyoruz. Ama buna rağmen insan gibi yaşıyoruz. Doğru mu? İnsan gibi yaşıyoruz gerçekten. Bunun değerini, önemini ne kadar biliyoruz bilmiyorum ama alıştık maalesef değerli kardeşler. Onun için içinde bulunduğu durumdan onu kurtarabilecek tek kişinin Rab olduğunu bildiği için yüzünü Rab'be çeviriyor. Senin de yapman gereken, benim de yapman gereken bu. Onun için Davut bunu becerdiğinde, bakın bu çok önemli. Öncesinde değil bakın. Önce bir yakınma var. Ne zamana dek, ne zamana dek, ne zaman? Yakınma. Ama ne zaman yüzünü Rab'be çeviriyor? Dua aracılığıyla. İşte gör âlemi 3. ayette falan. Yakınma yavaş yavaş sevince dönüşmeye başlıyor. Çok ilginç. Bakın ne diyor 5. ayette? Ben senin sevgine güveniyorum. Ben senin sevgine güveniyorum. Bakın, bunu nasıl görüyor biliyor musunuz? Geçmişe baktığında Rabbin kendisini nasıl taşıdığını görüyor. Hatırlıyor. Evet Rab, sen aslında bugünlere gelmemi sağlayan sensin. Beni o Goliat'ın karşısında zafer elde etmemi sağlayan sensin. Ve bunu görünce, unuttuğu o gerçeği görünce güveni tazeleniyor Davut'un. Yenileniyor tekrar. Ayağa heyecanlanıyor, diyor ki evet ya Rab, ben senin sevgine güveniyorum. Yani her şeye rağmen bitmez, tükenmez sevgine. Her sabah yenilenen, Ağıtlar kitabında diyor ya, her zaman her sabah yenilenen inayet, sevgi. Tazelenen merhamet. Sabah kalkıyorsun, sevgin yenilenmiş. Taptaze, pırıl pırıl. Seni ayakta tutmaya çalışıyor. Neden? Çünkü biliyor ki Davut, adil olan, doğru olan bir Tanrı'ya aitim. Tanrı adil mi? Evet. Hakça davranan, adaletle davranan. Doğru mu? Evet. Yasanın tekrarı, eski tercümede tesniye diyoruz. Tesniye kitabında 32. bölümden bir ayet okuduk. Fünfte Moze 32. bölüm. 32. bölüm 4. ayet. O kayadır, işleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır, doğru ve adil diyor. İşte Davut bunu biliyordu. Doğru ve adil Tanrı'ya ait. Kaya, her şeye rağmen değişmeyen ama değiştiren diri Tanrı. Onun için haberci Pavlos da bu gerçeği güzel kavradı. Çok güzel anladı ve 1. Selanikler mektubu, yani Selaniklere yazdığı ilk mektupta, bakın 5. bölüme, Selanikler mektubu, ilk mektup, 5. bölüm, 24. ayete, orada güzel bir ifade var. Ne diyor orada? 5. bölüm 24. ayet. Ne diyor İsmet?
Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir.
Nokta. Bakın. Sizi çağıran Tanrı, yani size baba olan, sizi babayla barıştıran, sizi o günahın bataklığından çıkaran Tanrı yukarılarda değil, orada burada değil, sizinle beraber. Pavlos bunu çok iyi anlamıştı. Siz de iyi anlayın. Durum hangi durumsa, sıkıntı hangi sıkıntıysa, emin olun yalnız değilsiniz. Daha çok ona bakmak, daha çok ona sığınmak gerekiyor. Ve şu sözlerle noktaladım. Rab Tanrı'ya bel bağlamış. İmanlı bir kişinin imkansızı mümkün kılan Tanrı'ya güvenmekten başka seçeneği yok. Bitti. Nokta. Eğer sen bunu becerdiğinde, yani sen Rab'be güvenmeyi becerdiğinde Rab ne yapıyor? Hatırlayın. Rab ne yapıyor? Bize güvence veriyor. Eğer sen güvenini diyor bana bağlarsan, o zaman diyor ki ben de seni içinde bulunduğu durumdan çıkaracağım. Yani teselli ediyor şu sözlerle. Bakın mezmurlardan okudum. 30. mezmurdan bir ayet okumuştum. 30. mezmur. Ayet 5. Mezmur 30, ayet 5. Mesut buldun mu? Ne diyor abi 35'te?
Çünkü öfkesi bir an sürer. Ya. Lütfu ise bir ömür.
Ha. Şuraya bakın.
Gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar.
O son kısmı bir daha okur musun? Belki bir gece akar diyor. Ama sabah sevinç doğar. Bakın bu nedir biliyor musun? Sıkıntılarımız var mı? Var. Ama geçici. Ertesi günü Rab bizi yeniliyor. Tazeliyor. İnayeti sonsuz olduğu için. Bir ömür olduğu için.
Ya.
Tabii inayet. Amin. Amin. Rabbin inayeti. Ah değerli kardeşler. Ah. Bunu yürek doluyla kendim için de haykırıyorum, söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Ne kadar çok sıkıntı var, o sıkıntı bizi kardeşlere daha çok yaklaştırsın. O sıkıntı bizi birbirimize daha çok kenetlesin. O sıkıntılar bizi Rab'be daha çok bakmamızı sağlasın. Değil ki, yani kendimi kötü bir durum içerisinde hissediyorum. İyi değil, kafam dağınık. Şu anda rahat olmak istiyorum. Hani bir kere Ayşe da burada söylemişti. Ben sıkıntılardan geçerken sakin olmak istiyorum, rahat olmak istiyorum. Hayır, ona da söyledim aynı şeyi. Hepinize söylüyorum. Daha çok Rab'be yakın olmamız lazım. Daha çok kardeşleri arayacağız ya, pazardan pazara değil sadece. Hafta içerisinde de arayın ya birbirinizi. Telefon var elinizde. Yazın birbirinize. Ne haber Enver? Ne haber İbo? Nasıl gidiyor? Ne haber İsmet? Ne haber Murat? Ne haber Mesut? Nasıl gidiyor? Değil mi? O güzel, sevindim. Ya bu konuda dua et benim için. Geçenlerde böyle bir durum yaşadım. Ya budur. Budur kardeşlik. Budur. Burada noktaladık. Kaldığımız yerden devam edelim mi? Ha? Devam edelim. Çünkü 5'te bitiriyoruz genelde. Onu 5'te bitirmeye çalışacağım. Evet. Şimdi ne dedik? Dedik ki Tanrı çocuğunun hiç hata yapmayan, her şey üzerinde egemen olan Tanrı'ya güvenmekten başka seçeneği yok. Aslında yapması gereken bu. Güven imanlının temel taşlarından bir tanesi. Kesinlikle. Onu kesinlikle göz ardı edemeyiz. Onun için değerli kardeşler, şunu diyebiliriz böyle bir durumu gördüğümüzde. Ya Recep kardeş, bizim arkamızdan kovalayan yok ki. Hadi Davut kovalanıyordu, kuyruk sıkıştı, başladı yakınmaya, başladı bağırmaya, çağırmaya. Ama biz kovalanmıyoruz ki. Kovalayan düşmanlarımız yok ki Davut gibi. Ama aslında bu dünyada yaşıyorsan aslında daha büyük bir düşman tarafından kovalanıyoruz. Kim o? Şeytan. Hadi o ayeti bilin bak. Çok iyi bilinen bir ayet. Neredeydi o? Bravo. Aç o zaman onu oku Mesut. 1. Petrus'ta. 1. Petrus. 1. Petrus 5. bölüm. 1. Petrus 5. bölüm. 8. ayet. Bakın ne diyor. 5. bölüm 8. ayet. Düşmanınız... Evet.
Birini arayarak dolaşıyor.
Bakın, dolaşıyor. Dolaşıyor. Hatta Eyüp olayına baktığın zaman orada da Tanrı sorduğunda ne yapıyor? Dolaşıyorum diyor. Dünyada dolaşıyorum. İşi bu. Kardeşleri kafa üstü getirmek için ne gerekiyorsa bakın. Emin olun değerli kardeşler, İblis bize doğrudan saldırırken aynı zamanda İki aracı da kullanıyor çok etkin bir şekilde. Bir, dünyayı, dünyanın çekiciliğini. İki, benliğimizi. Doğru mu? Zihnimizi ve akılımızı allak bullak edip bizi kafa üstü getirebilmek için hem bizim bedenimizi en yakın düşman aslında, bedenlerimiz ve dünyayı etkin bir şekilde kullanıyor değerli kardeşler. Çok çok etkin bir şekilde. Onun için diyor ki ayık ve uyanık olun. Yani nasıl ayık uyanık olacağız? Eğer Rab'be yakınsak. Çünkü Rab'be yakın olan kulededir. Çünkü kule bekçidir. Bekçi ayıktır, uyanıktır. Ayık uyanık olun derken bekçi olun diyor Rab bize. Ben kuleyim, bende olun, bekçi olun. Gözlerinizi bana odaklayın diyor değerli kardeşler. Onun için artık Davut emin. Kendi başına içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulabilmesi mümkün değil. Becerebileceğini artık göremiyor. Ve kendisini kurtarabilecek tek kişinin sevecen ve her şey üzerinde egemen olan Rab Tanrı olduğu gerçeğini kavruyor. Ve bu gerçek karşısında yenilenen, o tazelenen güveniyle Davut'un gözleri ışıl ışıl, pırıl pırıl parlıyor güneş gibi sevgili kardeşler. Bakın nereden anlıyoruz bunu? Artık Davut sorunlara odaklı olmadığını görüyoruz. Bakın duruma odaklı değil. Bakın lütfen 5. ayetin son kısmına. 5. ayetin son kısmı. Mezmur 13'teyiz. 5. ayetin son kısmı ne diyor? Son kısmı. Yüreğim kurtarışınla coşsun diyor. Ya bunu nasıl görüyor bu? Yakınma sevince dönüşüyor. Bakın burada muhteşem bir gerçek var. Lütfen bunu görmenizi rica ediyorum. Ben itiraf ediyorum. Defalarca okuduğumuz, sizler de okuduğunuz bir mezmur mutlaka değil mi? En azından yıllık programda okuyorsunuz. Ben ama ilk defa konuyu hazırlarken şunu fark ettim. Davut ne için seviniyor? Evet bak. Onu gördüğüm zaman kurtuluşu için. Bakın bu çok önemli değerli kardeşler. Ben diyorum ki eğer hamd edebilecek, övgü sunabilecek bir şey hatırlamıyorsan eğer hayatında, kurtuluşun için. Rab seni nasıl kurtardı? Gökşer tahtını terk etti. Acımasız çarmıhta hayatını feda etti. Ve seni kurtarabilmek için. Davut bunu görüyor. Kurtuluşunu anımsıyor ve kurtuluşu için hamd ediyor Tanrı'ya. Geçmişe bakıyor demek ki. Ben şunu sordum kendime buna bakarken. Recep, en son ne zaman kurtuluşun için Tanrı'ya hamd ettin? Şöyle bir düşünelim kısa bir şekilde. Herkes sorsun bu soruyu. Recep, Ferhat, Mesut, İbrahim ya da Nurcan ya da İsmet. Düşünün bakalım. En son ne zaman şunu söyledin? Ya Rab, sen beni sonsuz sevginle sevdin, göksel tahtını terk ettin, o acımasız çarmıhta benim için öldün ama ölümde kalmadın. Üçüncü gün görkemle dirilerek beni kendinle barıştırdın. Teşekkür ederim. Ne zaman, en son ne zaman teşekkür ettin? İçinizden yanıt verin. Ben bu sabah kalktığımda, mezmuru hazırladığım için tabii, bu sabah bunun için de teşekkür ettim. Rab, teşekkür ederim ki benim için. Ben bu dünyada tek başıma olsaydım sen yine gelecektin benim için. Hiçbir şey hatırlamıyorsanız, kurtuluşunuz için Rab'be şükredin, Rab'be hamd edin değerli kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Davut bunu yaptı. Rab kendisini geçmişe nasıl taşıdığını biliyordu. Ama korku, endişe, kaygı iki ayağını bir pabuç içerisine sokmuştu. Tıpkı kapkara bulutlar gibi düşünün. Hani insanın üzerini basar ya, böyle kendinizi sıkıntı içerisinde hissedersiniz o kara bulutlar üzerinde. Onun üzerine o kara bulutlar çökmüştü. Ama Petrus gibi Rab'be odaklandığında, dua aracılığıyla yüzünü Rab'be çevirdiğinde üzerine çöken o umutsuzluk bulutu kalkıyor ve bulutların ötesinde karanlık o perdenin arkasında değerli kardeşler kendisini hiçbir zaman bırakmayan ve her gün yenilenen sevgiyi görüyor. Bu harika değil mi? Şimdi bakın güneş var görüyoruz. Yağmurlu karanlık bulut olduğu zaman güneşi görebiliyor muyuz? Hayır. Ama güneş var mı yok mu? Var. Bulutların üstüne çıktığınız zaman güneş orada var. Bakın o karanlık bulutlar içerisinde yukarıya baktığında Davut bunu gördü değerli kardeşler. Rab Tanrı'nın pırıl pırıl onun için parladığını gördü Davut değerli kardeşler. İşte onun için bakın şunu söyleyebildi büyük bir cesaretle 37. mezmurda. Düşse bile yıkılmaz insan. Çünkü elinden tutan Rab'dir. Şimdi değerli kardeşler, Davut şunu beceriyor mu? Durum ve şartlar ne olursa olsun Rab'be bakmayı beceriyor değil mi? O zaman buradaki bize söylenen budur. Durum ve şartlar ne olursun Rab'be bakmayı becerebilmemiz lazım. Nasıl bakacağız? Dua aracılığıyla. Rab'be yönelerek. Onun için en etkili silah nedir? Duadır değerli kardeşler. Onun için ne diyor Selanikler'de değil mi? Selanikler mektubunda. Sürekli dua edin diyor. Yani ne demektir sürekli dua edin? Duanın karşılığı aslında ilişki içerisinde kalın demek. Yani sürekli Rab ile iletişim içerisinde kalın. Rab ile sürekli iç içe bir hayatınız olsun. Söylemek istediği bu değerli kardeşler. Rab ile hatırlayın. Acılar içerisinde inlerken o da dua etmişti Matta 27. bölümde 46'da. Tanrım Tanrım beni neden bıraktın diye. Ama bu sözleri söylediğinde çünkü Tanrı artık günah kütlesi olmuştu Rab. Artık günaha bakamazdı. Değerli kardeşler Rab da baba Allah onu terk etmedi aslında. Anlatabiliyor muyum? Ama bakamadı. Günaha bakamazdı çünkü. Ama sonunda bu gerçeği kavruyor. İsa Mesih şöyle diyor, tamamlandı, tamamlandı. Ne tamamlandı? Kurtuluşumuz tamamlandı, hamdolsun. Kurtuluşumuz sonuçlandı değerli kardeşler. Rabbin çocuğu durum ve şartlar ne olursa olsun şu gerçeği bilmek zorunda değerli kardeşler. Rab Tanrı, Biz hissetsek de hissetmesek de. Anlasak da anlamasak da. O bizimle beraber kesinlikle. Hiçbir zaman bizi terk etmiyor. Kesinlikle terk etmiyor. Ya hatırlayın, şimdi aklıma geldi. Yunus'u hatırlayın. Yunus, Tanrı ona Nineve'ye gitmesini söyledi. O ne yaptı? Yafa'ya indi, bambaşka bir gemi buldu ve Tarşiş'e doğru, bambaşka ters bir yöne doğru kaçmaya başladı. Rab'den kaçabileceğini düşündü. Sanki Rab'den uzaklaşmak mümkün olduğunu düşünüyordu. Anlatabiliyor muyum? Kaçtı. Ama ikinci bölüme baktığınız zaman duasında ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Duasının sonunda ikinci bölümün son ayeti yanılmıyorsam 10-9'unda ikinci bölümün 9. ayetinde ne diyor? Ya Rab, kurtuluş senden gelir. Amin. Kurtuluş kimden geliyor? Rab'den. Ben burada sürekli vurguladım. Yeri geldiğinde vurgulamışımdır. Perde bile, tapınaktaki perde bile yukarıdan aşağı yırtıldı. Matta 27. bölüme baktığımız zaman ya da Markos'a baktığımız zaman. Çok net bir şekilde söylüyor. Yani kurtuluş benden Tanrı'ya doğru değil. Yani bir takım şeyler yaparak, hani sevap olarak ifade ettiğimiz şeyleri yaparak, iyilikler yaparak, şunu yaparak, bunu yaparak, şunu çabalayarak, şunu elde ederek değil. O tamamen inayet. İmanla kurtulduğunuz, lütufla kurtulduğunuz, inayetle kurtulduğunuz, lütuf sözünü sevmiyorum çok fazla. İnayet. Kayra ile kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimse ölmesin diye iyi işlerin sonucu değildir. Bakın, kurtuluş Tanrı'dan geliyor. Bunu dua etti. Kurtuluş Tanrı'dan gelir dedi. Bu gerçeği beyan etti. Ne oldu? Geçmişe baktığında bunu gördü Yunus. Yakardım, sen beni duydun diyor. Doğru mu? Kurtuluş senden gelir. 10. ayette ne diyor biliyor musunuz? 10. ayette diyor ki, Rab balığa buyruk verdi. Balık da, o büyük balık da Yunus'u karaya kustu diyor. Amin. Amin. Amin. Biz sadık kalmasak da, o sadık sona kadar. Bakın, İbraniler 13, evet. Çok iyi bilinen bir ayet. Ne diyor orada 13. bölümde? 5. ayette, seni asla terk etmem, seni asla bırakmam. Tek ayette asla sözü iki defa var. Asla ve asla. Kesinlikle hayır. Seni bırakmam. Ondan sonra Pavlos ne diyor ikinci mektupta, Korintos'a yazdığı mektupta 4:9'da kovalanıyoruz ama terk edilmiş değiliz diyor. Harika bir şey ya bu. Kovalanıyoruz şeytan tarafından. Sorun ve sıkıntılar bizi kara bulut gibi üzerimize çöküyor. Ama terk edilmiş değiliz. Rab bizimle beraber sevgili kardeşler. Bunu bildiğiniz bir şey ama tekrar hatırlatıyorum size. Yenilenin, tazelenin. Her gün düşünün ki ben yalnız değilim. Eşim beni terk etse bile, sevdiklerim bana sırtını dönse bile. Rab bizimle beraber. Rab bizimle beraber. Bakın. Sürekli duada durmamız gerekiyor değerli kardeşler. Bilmiyorum günlük dua hayatınız nasıl? İçinizden yanıt verin. Günlük dua hayatınız nasıl? Bakın Davut'un duasında 3 tane istek var. Hemen bakın 3. ayete. 3 tane istek. Nedir onlar? Diyor ki 1. istek. Halimi gör diyor. Gör halimi. Herhalde İsmet'in kız kardeşi de bunu söylemiştir. Ha? Hangimiz söyledik, söylemedik bunu? Ben de söyledim çok. Ya, gör halimi. Gör halimi. Sıkıntı içerisindeyim. Ve diyor ki yanıt ver. Hemen yanıt istiyor. Halimi gör ama duymazlıktan, görmezlikten gelme. Bana yanıt ver hemen diyor. Ondan sonra diyor ki ama gözlerimi de aç. Yani ben bakıyorum bir şey görmüyorum. Nedir eksiklik Rab? O eksikliği bende göster. Değerli kardeşler. Tanrı'nın isteği, Tanrı'dan ilk isteği değerli kardeşler, Tanrı'nın ona bakmasıydı. Aslında bakıyordu Tanrı ona. Ama istiyor ki Rab bana bak. İkincisi de sorularına yanıt vermesiydi. Ve düşmanlarının öldüreceğini düşünüyordu ve bu yüzden gözlerini açmasını istiyor. Ve bedensel olarak değil sadece zihinsel olarak da psikolojik olarak da ayağa kalkmaya ihtiyacı var Davut'un. Teselli edilmeye ihtiyacı var değerli kardeşler. Ve bunun sonucu olaraktan güvenini ne yapıyor? Tanrı'ya veriyor. Çıkış yolu Tanrı'da. Ve bu güven onun ileriyi görmesini sağlıyor. İleriye bakmasını sağlıyor ve ne yapıyor? Harika bir şekilde evet. Bakın ne diyor? Ne diyor? İleride sonra bu mezmuru çok güzel 31. mezmura bakın. Bunu doğru yazdım umarım. 31. mezmur 15. ayete bakın. Almanca'da nedir bilmiyorum ama 31. mezmur 15. ayet. 31. mezmur 15. ayet.
Hayatım senin elinde. Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden.
Bak, hayatım senin elinde. Değerli kardeşler, senin hayatın kimin elinde? Yani sen güvenini kime bağlıyorsun değerli kardeşler? Bakın, şunu açıkça söylemek istiyorum. Ben içinde geçmekte olduğunuz sıkıntılardan Rab sizi ne zaman kurtarır, ne zaman elinizden tutup sizi ayağa kaldırır bunu bilemem. Ama bildiğim tek bir şey var sevgili kardeşler. Rabbin yeri ve zamanı geldiğinde mutlaka elinizden tutacağı kesindir. Bunu söyleyebilirim. Zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde evet elini uzatıp bizi mutlaka o bataklıktan çekip çıkaracaktır. Değerli kardeşler. Ama bunu bilmemiz, bunu anlamamız, bunu kesinlikle görmemiz gerekiyor. Davut bunu gördüğünde, anladığında hiçbir zaman terk edilmediğini kavruyor. Aslında hiç terk edilmediğini kavruyor. Ve sen de bunu anladığında o zaman göreceksin. Aslında o karanlık bulutun arkasında güneşin olduğu gibi Rab orada sana bakıyor, seni gözetiyor, seni koruyor. Sana gereken desteği veriyor. Seni taşıyor. Her durum ve her koşulda değerli kardeşler. İşte bunu gören Davut yüreğiyle haykırıyor. Bakın ne diyor değerli kardeşler? 6. ayete bakın. Noktalayacağım. Ezgiler söyleyeceğim sana ya Rab. Çünkü iyilik ettin bana. Ben şimdi bu sözlere bakıyorum. 6. ayet. 13. mezmur 6. ayetteyiz. Son ayet. Şimdi nasıl başlıyor? Ne zamana dek? Ne zamana dek? 4 kez. İlk 2 ayette 4 kez ne zamana dek diye yakınıyor. Mezmurun sonuna geliyor. İfadeye bakın. Ezgiler söyleyeceğim sana ya Rab. Çünkü iyilik ettin bana. Ne anlıyorsunuz bu gerçek karşısında? Bakın yani hangi noktadan hangi noktaya geliyor? Ben şimdi bu ayeti okuduğum zaman kendime şunu soruyorum. Ya sevgili kardeşler, Davut'un içinde bulunduğu durum değişti mi? Yani Saul Davut'u kovalamaktan vaz mı geçti? Hayır. Devam etti kovalamaktan. Kovalamaya devam etti. Peki Saul öldü mü? Ortadan mı kalktı? Hayır. Bakın sorunlarda nokta kadar değişiklik olmadı. Ama bir yerde değişiklik oldu. Davut şunu gördü değerli kardeşler. Bir, değişmeyen bir Rab var. Ama değiştiriyor. İkinci nokta işte bu. Davut'u değiştiriyor Rab. Bakın, o olumsuzluktan olumlu bir noktaya gelmesini sağlıyor. Demek ki değişmeyen Tanrı, değiştiren Tanrı. Hamdolsun. Ve o değişmiyor ama bizi değiştiriyor. Burada iki noktayı görüyorum bu ayeti okuduğum zaman 6. ayeti. Davut değişti ve Davut şunu kavradı. Rab değişmez. Ama ben değişmem gerekiyor. İşte Rab bizim gün ve gün değişmemizi istiyor. Ona benzer olma yönünde. Neden? Malaki 3. Çok bilinen bir ayet. Ben Rabbim asla değişmem diyor. Rabbin yolları bol mu? Bol. Rabbin yolları bol ama değişmiyor değerli kardeşler. Bakın Habakuk 3. bölüme. Habakuk 3. bölüm 6. ayete baktığınız zaman orada da Tanrı'nın yolları değişmezdir diyor. Tanrı'nın yolları değişmez. Neden diye soru soruyorum kendime. Ya Tanrı neden değişmiyor? Niye değişmeyen bir Tanrı? Recep'in değişmesi gerekiyor gün ve gün. Benim sevgim bile değişiyor değil mi bazen? Adamın yanlış bir hareketi var. Ona olan sevgim değişiyor, soğuyor. Beni hayal kırıklığına uğrattığı için. Ama Rab değişmiyor. Onun sevgisi hiç değişmiyor. Bakın. Buna açın lütfen. Nedenini kendiniz bakın. 1. Samuel kitabı. Samuel'in ilk kitabı. 15. bölüm. ...29. ayet ne diyor?
İsrail'in yüce tanrısı yalan söylemez.
Amin.
Düşüncesini de değiştirmez.
Evet.
Çünkü o insan değil ki düşüncesini değiştirsin.
Bakın yanıtı veriyor mu? Soruyu soruyor. Neden Tanrı değişmiyor? Lan insan değil ki, Recep değil ki. Recep gibi kaypak değil. Recep gibi sözünde durmayan bir adam gibi değil. Sözünde duran sadık bir Tanrı. Sona kadar ben sadık olmasam da o sona kadar sadık. Çünkü insan değil. Hamdolsun. Amin diyelim mi buna? Amin. Değerli kardeşler. Gerçekten amin. Ve şöyle diyor. Son söz. İyilik ettin bana. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? İyilik ettin bana. Bakın demiyor. İyilik edeceksin. Geçmiş zaman değil mi? Bu neyi gösteriyor? Geçmişteki iyiliklerini hatırlıyor değerli kardeşler. Bizler unutuyoruz değil mi Rabbim bizim için neler yaptığını? Lan bugün düşünün ya. Bugün senin şu an içinde bulunduğun duruma gelmeni sağlayan kim ya Mesut? Amin. Seni İbo, Songül, Kristina. Bugüne kadar benim şu an içinde bulunduğum duruma gelmemi sağlayan kim? Rabbin kendisi. Rabbin kendisi. İyilik ettin bana. Yunus da dedi ki, ya Rab sıkıntı içinde sana yakardım. Yakaracağım demiyor, yakardım. Ve diyor ki, yanıtladın beni. Yunus 2. bölümde. Duası öyle, öyle başlıyor. Değerli kardeşler, bakın. Eğer içinde bulunduğun durum senin gözlerini körelttiyse geçmişi hatırla. Tanrı'nın senin için neler yaptığını hatırla. O senin güvenini tazeleyecektir. Yenileyecektir. Ayağa kalkmanı sağlayacaktır. Evet, ben bazı durumlarda şükretmenin kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Acılar var, sıkıntılar var, hastasın. Nasıl şükredebiliriz değil mi? Pavlos aklıma geldi. Filipi'de iyi haberi yayıyor, yakalanıyor, kırbaçlanıyor, cezaevine atılıyor. Ne okuyoruz abi? İlahilerle değil mi? İlahilerle Rabbe övgüler sunuyor ve diyor ki, Rabbe her zaman sevinin, size söylüyorum yine sevinin diyor. Nasıl seviniyor? Rabbin onu baştan itibaren nasıl taşıdığını görüyor. Pavlos bunu biliyor. Sen de bunu bil, unutma. Rab seni nasıl taşıdıysa taşımaya kesinlikle devam edecek sevgili kardeşler. Bakın hatırlarsanız 121. mezmuru burada paylaşırken söylemiştim. O Yerişalim'in çevresi o dağlarla kaplıyken o yüksek dağların tepesinde sunaklar vardı. Değil mi? Ve Yerişalim'e giderlerken İsrail halkı O tepelerdeki, o dağların tepesindeki sunakları görüyorlardı. Kesilen kurbanlara, kurbanlar için yapılmış olan sunakları görüyorlardı. Ve mezmur yazarı ne diyor? Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Şimdi bakıyorum dağlara. Yani benim yardımım diyor, o yüksek dağlardan mı gelecek? O dağların tepesindeki, o tepesindeki o sunaklardan mı? Yani kesilen kurbanlarda mı çözüm? Hayır diyor. Yardım yeri ve göğü yaratan, o dağı yaratan, o her şeyi yaratan Tanrı'dan gelecek. Amin. Yardım Tanrı'dan geliyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen değerli kardeşim, lütfen 94. mezmur. 94. mezmuru açalım. Kapatıyorum. 18. ayet.
Ayağım kayıyor dediğinde sevgin ayakta tutar beni.
Yani. Amin, amin, amin. Ayağım kayıyor dediğimde, yani o sıkıntılar içerisinde artık benim içimde lust, o istek yok, istek kalmadı. Kendimi kötü hissediyorum dediğimde sevgin ayakta tutar beni. Amin. Nasıl bir sevgi? Her sabah tazelenen, yenilenen bir sevgi. Her sabah. Davut bunu anladı. Terk edildiğini düşündüğü anda şunu gördü. Aslında Rabbin sevgisi hiçbir zaman değişmedi. Beni ayakta tutan, o değişmeyen ama değiştiren sevgi sevgili kardeşler. Onun için 5. ayette ben senin sevgine güveniyorum diyebiliyor değerli kardeşler. Ben senin sevgine güveniyorum. Durumlar değişmese bile devam mı Rabbin sevgisine güvenmeye? Durumlarda hiçbir değişiklik olmasa bile Rab mutlaka durumları bir gün gelecek, uygun zamanda mutlaka değiştirecektir sevgili kardeşler. Yeşaya peygamber diyor ki 26. bölüm 3. ayette sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun diyor. Kimi? Güveneni. Bakın güvenmek eşittir diyor ki esenlik. Güven varsa esenliği duyumsuyorsun. Hissediyorsun yüreğinde. Güven yoksa felen şaşırıyor. Şaşkınlık içerisindesin. Darmadağın olmuş vaziyettesin. Eğer sen, bakın güveniyorsun, bunun karşılığı ne? Esenlik. Peki o esenliğin getirisi ne? Filipiler 4. Açın son ayet. Onunla kapatıyoruz. Filipiler 4. Yanıt orada. Güveniyoruz. Güvenin getirdiği nedir? Esenlik. Peki esenliğin bize getirisi ne? Esenliğin getirisi ne? Filipiler 4. Lütfen 7. ayeti okur musun İsmet?
O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.
Amin. Bakın eğer güven varsa onun getirisi esenlik. Eğer esenlik varsa o zaman Rab seni güvenlik içerisinde olmanı sağlayacaktır. Amin. Nasıl sağlayacaktır? Bir üstünü oku, 6. ayeti oku. Nasıl sağlayacak?
Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.
Amin. Dua edeceğiz. Rab'be döneceğiz. Onun sonucunda esenliğimiz artacak. Esenlik de bize güvenlik içerisinde olduğumuzun güvencesini verecek. Amin.